Ayrım dört başı, ayna. Annem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 5. katındaki yoğun bakım odasında öldü. Daha doğrusu öldüğünü yoğun bakım odasına girdiğimde anladım. Çünkü onun kaldığı oda boşaltılmış, perdeleri açılmıştı. Telaş içinde doktorunu aradım. Genç bir kadındı. Üzüntüyle durumu açıkladı. Onu yaşatmak için başvurmadığımız yol kalmadı. Her şeyi denedik. Ama maalesef... Sözünün burasında duraksaması ölümü daha çaresiz kılıyordu. Ama yine de o anda onarılması güç bir eşyadan söz eder gibi konuştuğumuzu, hatta bir ara güldüğümüzü bile anımsıyorum. Dışarı çıkarken doktorun elini sıktım. Elinden gelen her şeyi yaptığını bildiğime, nasıl teşekkür edersem edeyim bunun yetmeyeceğini söyledim. Doktor bu nezaketimi gereksiz bulmuşa benziyordu. Ben ise ölümü bildirmenin güçlüğü altında ezilmesin diye doktoru rahatlatmak derdindeydim. Yoğun bakım odasından çıkar çıkmaz boğazıma bir şey düğümlendi. Annemin ölümü o anda bir gerçeklik haline geldi. Annemin ölmüş olmasına çok acıdım. Burnumun direği, kemiği sızlıyordu. Gözyaşlarım ben istemeden akmaya başladı. Pencereden dışarıyı izliyormuş gibi durdum. Omuzlarım sarsılmasın diye kas katı kesildim. Dudağımı ısırarak ağladım. Bu bir üzüntü ağıydı elbet ama dayak yiyen çocukların hırslı atlarına benziyordu. Neden sonra morga indim? Kaza sonucu ölüm olduğundan mı, ölüm raporu düzenleneceğinden mi, neden ötürü bilmem, savcı da oradaydı. İmam alışmış hareketlerle dolap kapağını açarak annemi dışarıya doğru çekti. Ah üşümesin diyerek yorganlarla, battaniyelerle sıkı sıkı örttüğüm bu gövdeyi şimdi neyin içine koymuşlardı? Yüzümden safran sarılığı vardı. Derin bir elemle hıçkırdım. Ölümünden çok çektiği acılar belimi bükmüştü. Doktorlara zayıf bir sesle sık sık benim gelip gelmediğimi sorduğundan kesinlikle emindim. Heyecanlanır düşüncesiyle beni yanına sokmadıklarını, burada derken gerçekten orada olduğum halde annemin buna inanmadığını hissediyordum. Şimdi ölüsü başında olsam ne fayda? Ölürken elini tutamadığım bu kadın 2 gün daha fazla yaşasa ne fark edecekti ki? Benim elimi tutarak ölmek istediğini doktorlara anlatabilir miydi? Yüzündeki sitem ifadesi bana bunu söylüyordu. Gözyaşlarım acımasızdı. Önümü göremez oldum. Savcı yanımdaydı. Koluma girdiğini hissettim. Kibarca beni kapıya doğru yönlendirdi. Terasa benzer bir yere çıktık. Ben gözyaşlarımdan ötürü silecekleri yavaş çalışan otomobiller kadar görebiliyordum önümü. Dirseğimi duvara dayayarak gözlerimi sildim. Burnum akıyordu. Çantamı açıp mendil aradım. O sırada banliyö treni gürültüsüyle Sıhhiye istasyonuna girdi. Savcı ve ben, ortalığa yaşama sevinci veren o güzelim akşam güneşini, insanların akşam telaşını, Haziran ayını özgü canlıda izliyorduk. Sessizce bir sürü öylesine bekledik. Yaşamın kayıtsızlık içinde sürmesi şaşırtmıyordu beni. Savcı sessizliği bozarak bu normal dışı ölüm hakkında sorular sordu. Ama mesleğinden gelen alışkanlıkla beni de sorguya çeker gibi konuşuyordu. Gerildim. Savcı bana annemi neden öldürdüğümü sormuş gibiydi. İçimdeki ses, içimdeki savcıya, annemi falan öldürmedim ben diyordu. Bu telefonla mı diyerek sorgusunu sürdürdü içimdeki savcı ses. İnsan zihni nasıl da tuhaf dedim. Ayaküstü masal hali. Savcının tuhaf, şüpheci davranışı mı, yoksa suçluluk duyguları mı, neden oldu bilmem. Ama zihnimde annemin evindeki kristal aynalı dolabın imgelemi vardı. Neden böyle suçluluk duygusuyla dolu olduğumu anlayamadım. Hatta suçluluk duygumu gizlemek için gülümsedim. Savcı, gelin otopsiden vazgeçin dedi. Davacı olduğunuz bir hastanedir. Hacettepe'ye gelmeden önce yaşananlar bir ihmaller dizisi olsa bile emin olun ki yapılacak hiçbir şey yok. Olan annemiz olur. Onu adli tıba sevk ederek zavallıyı kestirip biçtirmeyin. Kesin biçin dedim. Benim bildiğim kadarıyla savcılar böyle bir olay karşısında mağduru ikna etme yoluna gitmez. Ortada sanık varsa, kurum bile olsa gidip yakasına yapışır. Bu sözleri anneme gizli bir hıncım varmış gibi konuşan savcıyı suçlayarak söyledim. Savcı bu tür davalardan hiçbir şey çıkmadığını gördüğü için beni akıl yoluna çağıran iyi niyetli bir adam olmalıydı. Kendisini suçlamamışım gibi kibarlıkla gülümsedi ve bana kartını uzatarak "Yarın adliyeye gelin." dedi. Eve geldiğimde henüz olay duyulmamıştı. Annemi bu evden çıkarttığımız günü düşündüm. Ağabeyimi arayıp anneme mezar kazdırmasını söyledim. Zavallının telefondaki perişanlığı beni canevimden vurdu. Ağlarken hışkırıklarına karışan şu cümle irkitti beni. Onu ben öldürdüm, diyordum. Gene kristal aynalı dolap gözümün önüne geldi. Çalışma odama geçip Mozart'ın Requiem'ini dinlemeye başladım. Bundan daha önemli bir yas müziği olduğunu sanmıyorum. Her notasında duygularımın yaraları açılıyor. Gözlerimden yaşlar fışkırıyordu. Annemin "Ölüm ne ki, canın gölgesi" deyişi aklımdan hiç çıkmıyor. Bu söz katman katman açılarak ruhumu yaralıyordu. Gölgesi olmayan ölürdü. Bunu anlamıştım ilkin. Sonra hayretle gölgenin bir canı varsa onun da kendimiz olduğunu fark ettim. Camdaki yansımalarımızı düşündüm. Kristal ayna aklıma geldi. Annem artık o aynada kendisini göremeyecek derken hıçkırdım. Bütün ruhum, her insan babasıyla birlikte doğar, annesiyle birlikte ölür cümlesiyle çalkalanıyordu. Bu cümlenin söyleniş süresi içinde kısa pantolonlu bir çocuk olarak zıpladım, düştüm, dizimdeki yara kabuk bağladı. Annem beni yıkadı, sırtıma sabun kalıbını vurdu, "Ağlama," diyerek bağırdı. Babam beni teselli etti. İlkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim, aşık oldum. Annem sevdiğim kızı çok sevdi. Annemden sonra yaşamın tadı tuzu kalmayacaktı, bana böyle geliyordu. Annemle birlikte neden ölmüştüm ki? Tuhaf ama gerçeklik böyle görünüyordu. Çünkü anneler ölünce geçmiş zaman da ölür. Bu düşündüğüm ikinci cümleydi. Tüm geçmişim o anda silindi. Yapayalnız kaldığımı düşündüm. Gözyaşlarım masanın üstüne damlıyordu. Bundan garip bir zevk duyuyordum. Anneme ne kadar üzüldüğümü başkalarına kanıtlamak ister gibi görünmekten korktum. Ağlamayı kestim. Annemin yüzü gözümün önünden gitmiyordu. Limon yalamış da yüzünü buruşturmuş gibiydi. Gözleri sımsıkı kapalıydı. Göz kenarlarındaki çizgiler çok belirginleşmişti. Beyaz saçları sağına soluna dağılmıştı. Ağzı bir söz söyleyecekken B harfinde donmuştu. Ela gözlerini düşündüm. Bu gözlerde kurumuş nehir boyları, sazlıklar, yalnızlıklar, çocuk yaşta ölmüş bir oğul için dökülen yaşlar, annesi için gülen, babası için yakaran, kocası için seven bakışlar saklıydı. Su kuşlarının tedirgin neşesiyle bakmıştı bu gözler. Otlar, uzun kavaklar görmüştü. Sarı tarlaların içinde yitip giden çocukluğu için ağlamış, uzun bir nehre benzeyen telaşlı ömrünün son üzüntülerinde içine alarak sımsıkı kapanmıştı. Annemin uğradığı kazayı zihnimde canlandırmaya çalıştım. Kızın evinde oturmuş, küçük torununu dizinde oplatıyor. Hava sıcak, yağmur sıcağı, duş almak istiyor. Ablam oralı değil, bel ağrısından şikayet ediyor. Hava bulutlandı. Eyvah, çamaşırlar balkonda kaldı. Eve gitmeliyim. Dur gitme, çamaşır değil mi? Gene yıkanır. Bak bardaktan boşanır gibi yağmaya başladı diyen yok. Apar topar eve geliyor. Belki 50 yıldır bu anı bekleyen ahşap balkona telaş içinde çıktığına tahtalar çıtırdıyor, kırılıyor ve ne olduğunu anlamadan aşağı düşen yaşlı kadının boyun derisindeki saçlı bölümü paslı bir çivi yırtıyor. Nasıl da sağlamım. 3 metrelik yerden düştüm. Azıcık ayağım ağrıdı, o kadar. Boynundan aşağı kanlar süzülüyor, kan durmuyor. Telaş. Kristal aynalı dolabın önünde duran telefon çalıyor. Rastlantı sonucu ben aramışım. Annemin sesi titrek, düştüm diyebiliyor. Dur, telaş etme. Neyim var? Tane tane söyle bana. Eli ayağı, parmakları sağlam. Kanıyor mu? Neresi? Başımın arkası. Hiç durmuyor mu? Aman bez bastır, çok hareket etme. Ben telefon edeceğim. Seni alacaklar. Ah şu 350 kilometrelik yol. Gidemem ki hemen oraya. Ablam arıyorum, ağabeyim arıyorum. Ortalığı telefon zili cehennemine çeviriyorum. Ağabeyim eve geldiğinde ilk gördüğü şey önündeki telefon, duran kristal aynadaki annemin görüntüsü. Bez bastırmış boynuna. Sapsarı olmuş, öylece oturuyor. Yanında da ablam. Ağabeyimin ne demek istediğini anlıyorum. O telefonu kullanabilir, hemşire Meryem'i çağırabilirdim. Tetanoz aşısı yapardı. Üstelik öz halasıydı onun. Ölüm kadar pişmanlıkları açığa çıkartan bir şey olabilir mi? Benim anlamadığım, ablamın yaşlandıkça neden annemle arkadaş olmadığıydı, neden böyleydi? Annesinin isteklerine neden aldırmıyor, yaralanınca neden arabaya koyup ilk yardımı götürmekten kaçınıyordu? Ağabeyim onu hastaneye yetiştirdi, gerekli filmler çekildi, sağlığı gözlem altına alındı. Ama hastaneye gitmeden önce kanlı giysilerini çıkarttıran ablam onun ölümüne ilk harcı bilmeden koydu. El alem ne der anne? Böyle pis kanlı elbiseler. Dilenci gibi. Çıkar çabuk şunları. Hastanede yarayı görmemiş olmalıydılar ama sormaları gerekirdi. Yaran var mı? Olay nasıl oldu? Sordular mı bilmem ama belli ki tetanoz aşısı yapmayı ihmal ettiler. Annemi taburcu etmeye gittim. Hastaneden çıktıktan sonra son kez evine geldik. Bu gelişimizin son olduğunu elbette bilmiyorduk. Aynayı gördüm. Önünde telefon duruyordu. Yüreğim cız etti. Annem aynaya baktı. Eşarbını bağladı. Mezarlığa gitmek istedi. Babamın mezarına gittik. Uzun süre oturdu mezarın başında. Otları temizledi. Ayrılırken yüksek sesle toprağın altındaki babama "Hemen geleceğim. Yanında bana yer aç." dedi. Bunu kendisine acındırmak için söylemedi. Böyle şeylere tenezzül edecek biri değildi annem. Bir hafta sonra babamın yanındaki mezarda yatacağını o anda görmüş gibiydi. Kefenlemeden önce son kez baktığımda annemin yüz çizgilerinin gevşediğini gördüm. Ölüme alışmış, bizleri unutmuş görünüyordu. Bu yüz onun hiçbir evladını bağışlamadığını anlatır gibiydi. Bunu bildiğimiz için onu ben öldürdüm deyip duruyorduk. Yalnızca annemin ölümünde büyük rol oynayan ablam kendine toz kondurmuyordu. Ah gül gibi giydirdim annemi diyordu. Kanlı saçlarını yıkadım. Aynanın önünde duran telefonu göstererek şu telefondan doktoru aradım. Yağmur yağıyor dedi. Gelmedi. Siz getirin dedi. O zaman neden ablamın kendini suçlu hissetmediğini anladım. O hep bu telefonu kullanmıştı. Bir gün bile o aynanın önündeki telefonu çaldırmamış, titrek sesiyle kendisine yavrum diyen annemin görüntüsünü zihninde canlandıramamıştı. Ayrım 4 sonu.